Ayrım 13.
Sayfa 121. Önem vermiyoruz ama çok önemli bu. Biz iyileştik. Şimdi iyileştiğimizi bütün dünyaya duyurmamız gerekiyor. Ama bütün dünya da hasta azizim, dedi Muhtar Bey. Bir savaş çıkacak mı? Bunu Ömer'e bakarak sormuştu ama galiba ondan cevap beklemiyor ya da cevabına değer vermeyeceğini biliyordu. İki milletvekili bir savaş olasılığından, İspanya'daki durumdan, Habeşistan'daki savaştan söz etmeye koyuldular. Cemile Hanım, "Ah bunların bu bitmeyen siyaseti," diyen bir ifade takındı. Ömer'le Nazlı da ilk defa birbirleriyle konuşmaya başladılar. Ömer, Nazlı'ya üniversitede ne okuduğunu sordu. Edebiyat bölümünde okuduğunu öğrendikten sonra da burada okuyan bir akrabayı hatırlattı. Ama bu Ömer'in baba tarafından bir akrabası olduğu için Nazlı tanımıyordu. Bu kısa konuşmadan sonra ikisi de utanç verici bir şey yapmışlarmış gibi kızardılar. Nazlı, Ömer kızardığı için bir kere daha kızardı ya da Ömer'e öyle geldi. Yemeğin sonuna doğru odaya kül renginde bir kedi girdi. Nazlı hayvanı çağırdı, kucağına aldı, okşadı. Cemile teyze öfkelendi. Kızım diye sözünü ettiği yeğenine hiçbir şey öğretemediğini, kedi tüyünün ne kadar zararlı bir şey olduğunu söyledi. Kedi tüyü ciğerine kaçtığı için hayatı tepe taklak olan bir zenginin başına gelenleri mutsuz zengin için üzüle üzüle anlattı. Ömer de bu sırada Nazlı'yı dikkatle inceleyebildi. Yüzü güzel değildi ama çirkin de değildi. Alnı genişti, gözleri büyüktü, burnu babasının burnu gibi küçüktü, ağzı da gülünçtü. Yüzünden hep bir şeyler hatırlıyormuş gibi bir ifade okunuyordu. Yemekten kalktıktan sonra ellerini göğsünün üzerinde kavuşturunca Ömer ona dikkat ettiğini, divanın köşesinde oturan bu kızın varlığından tedirgin olduğunu fark etti. Nazlı, ellerini kavuşturup otururken Ömer'e hayran olduğu bir ilkokul öğretmenini, bir de çocukluğunda annesini ziyarete gelen çok güzel bir Alman kadınını hatırlatıyordu. Bu öğretmen de kocası general olan o soylu Alman kadın da çok akıllıydılar ve ikisi de sık sık ellerini şimdi Nazlı'nın yaptığı gibi göğüslerinin üzerinde kavuştururlardı. Kahveler gelmeden önce Cemile Hanım içeriden getirdiği bir zarfı ve bir sözleşme örneğini elinde sallayarak Ömer'e kiralanan ev ve kiracı hakkında bilgi verdi. Ömer'in dinlememesine ve başka şeylerle meşgul oluyormuş gibi yapmasına aldırış etmeden, bu konuda anlatılması gereken her şeyi içi rahatlayana kadar anlatarak zarfları ona verdi. Ömer bütün bunları dinlerken koltukta oturan, kedisini okşayan Nazlı'ya bakmamak, Cemile Hanım'ı da dikkatle dinler gözükmemek için milletvekillerine kulak vermeye çalışmıştı. Muhtar Bey arkadaşına İsmet Paşa ile ilgili bir anısını önemsiz bir şeyden bahseder gibi anlatıyordu. Muhtar Bey şu anda görevde bulunan İsmet Paşa hükümetini övmeye başladı. Övgüsünün şiddetli yerlerinde dönüp Ömer'e bakıyor, bakışları da sanki "Lütfen İngiltere'deki dostlarınıza bu hükümeti açıklayın, bu hükümetin nasıl bir hükümet olduğunu anlasınlar," diyordu. Gene bir haksızlığa uğramışmış gibiydi yüzü. Bir ara heyecanlanarak sordu. "Peki siz ne düşünüyorsunuz?" "Ne hakkında efendim?" "İnkılaplar hakkında, Türkiye hakkında, bizim için." "Evet, ben de onlara katılıyorum efendim," dedi Ömer. Sonra gülümseyerek Nazlı'ya baktı. Bu hareketini aptalca buldu. Muhtar Bey'in bir öfke hareketiyle ceketinin kollarını çekiştirdiğini gördü. "Yani kimlere katılıyorsunuz?" dedi Muhtar Bey. Sonra dudak büktü. "Her neyse. Siz şimdi ne yapacaksınız?" "Para kazanacağım. Sivas-Erzurum hattında çalışacağım." "Demek ki önce inkılaba hizmet edeceksiniz. Bu demir yolu çok önemli. Doğu kaynıyor. Bu yapılan demir yolu Türkiye'yi bir bütün yapacak, inkılabı da doğuya götürecek. Siz önce demek ki inkılaba hizmet ediyorsunuz. Böyle söyleyin. Para sonra gelir." Nazlı'ya bakarak bakışlarıyla kendisine hak vermesini isteyerek sözlerini bitirdi. "Öyle değil mi?" Öteki milletvekili, "Bugün günündesin muhtarcım," dedi. Muhtar Bey ona dönerek, "Ama haklı değil miyim?" dedi. Ve bir ara heyecanla kalktığı koltuğuna geri oturup az önceki sohbeti bıraktığı yerden yakaladı. Ömer biraz şaşırmıştı. Nazlı'ya ve kucağındaki kediye bakıyor, söylediklerini düşünüyor, anlayış bekliyordu. Az sonra boş boş kıza baktığını fark ederek utandı. Bu sırada Cemile teyze her şeyi yumuşatan bir hatıraya döndü. Avrupa'da harbin ilan edildiği seneydi. Rahmetli annem, baban, rahmetli Tevfik amcan, ben hep birlikte nasıl olduysa Beyoğlu'na, yok tünele yeni açılan bir lokantaya gittik. Lokanta hoş bir yerdi. Zaten bizim gibi kadınların o zamanlar gidebileceği çok çeşit yerler pek azdı. Sen biraz yaramazlık ettin, rahmetli anneni sıktın. Ben de biraz da ben kucak yapayım dedim. Aldım seni kucağıma sallıyorum. Üzerimde de yeni ipek bir elbise var. Sen hınzır, o yeni elbisenin üzerine efendime söyleyeyim edivermez misin? Bir yandan rahmetli annen görüp de sıkılmasın diye seni kucağıma lekelerin üzerine bastırıyorum. Bir yandan da kıkırdayarak gülmeye başladı. Ömer de gülmeye başladı. Gözünün ucuyla Nazlı'ya baktı. Yüzünün çirkin bir hikaye dinlemişmiş gibi buruştuğunu görünce bu hatırayı anlattığı için Cemile Hanım'a kızdı. Sonra birden bir şey hatırlamışmış gibi suratını astı ve ayağa kalktı. Ben kalkayım artık dedi. Önce beklediği gibi ona karşı koydular, sonra arkasından geldiler. Salonun kapısından geri dönen milletvekili seslendi. İnkılapları unutmayın. İnkılapları hiçbir zaman unutmayın. Önce devlet, sonra kendi isteklerimiz. Öyle değil mi? Teyzenize ve eniştenize de selamlarımı söyleyin. Cemile Hanım da Bakırköy'de oturan teyzeyle enişteye selam söyledi. Bir daha gel. Bak bir daha gelmezsen darılırım. Bugün de zaten bunun için geldin. Ömer'in elindeki zarfları gösteriyordu. Sonra pişman oldu. Yok şaka söyledim. Ömer teyzeye bir şeyler söylüyordu ama dikkatini kapının önünde kıpırdanan, kucağındaki kedisini okşayan Nazlı'ya verdiğini de biliyordu. Birden ben bir Fatih olacaktım diye mırıldandı. Nazlı'nın da elini sıktı. Kedinin alnını okşadı. Merdivenleri inerken evet bir Fatih olacağım diye yeniden mırıldandı. Cemile Hanım arkasından paltosunu giymesi, üşütmemesi için sesleniyordu. Dışarıda soğuk bir rüzgar vardı. Gümüş Suyu Hastanesi'nin önünde askeri bir araç durmuştu. İki erin omuzuna girmiş olan bir üçüncü er topallaya topallaya merdivenleri çıkıyordu. Ömer bir taksiye binip Bakırköy'e gideceğini söyledi. Yolda şu uzun günü düşündü. Sabah eniştesiyle teyzesiyle oturmuş kurban kesimini seyretmiş, öğle yemeğini bir akrabasında yemiş, öğleden sonra Refik'i görmüştü. Bayramı kutlayan İstanbul'da büyük hareketli ailelerde sıcak geniş salonlarda sakınılması, uzak durulması gereken bir şey vardı. Günü hatırladıkça içinde bir şey kırmak, ne olduğunu çıkaramadığı bir düzeni altüst etmek isteği uyanıyordu. Bu uyuşuk, rahat, hımbıl yumuşaklığa, bu tutkusuz aile hayatına kendimi bırakmayacağım. Bunların yerine ne yapacağım? Gerinerek esnedi. 6. Hayatta ne yapmalı? Akşam yemeğinde Ahçı Nuri'nin 3 arkadaş için yaptığı sahanda İzmir köftesini yemişler, aile sohbetine katılmışlar, herkese eğlendirmişlerdi. Sonra gene çalışma odasına çıkmışlar, gevezelik etmişler ama asıl istedikleri şeylerden söz edememişlerdi. Refik gerçek sohbetin herkes yattıktan, boşalan oturma odasına inildikten sonra başlayacağını düşünüyordu. Eskiden de böyle yaparlardı. Herkes yattıktan, uzun poker saatlerinden sonra aşağıya inerler, semaveri kurarlar, konuşurlardı. Muhittin bir kere bunu 19. yüzyılın Rus aydınlarıyla Puşkin'in hayatı hakkındaki bir kitaptan okuduklarıyla karşılaştırmıştı. Kapının önündeki tıkırtılı saatin gongu vurmaya başladı. Ömer gerinerek ve havaya kalkan kolundaki saati görmek için başını ileri doğru uzatarak esnedi. Sonra yeniden karıştırdığı kitaba döndü. Muhittin koltuğun kenarında parmaklarıyla trompet çalıyor, merdivenlerde ayak sesleri duyuluyordu. Bir süre sonra gene saatin tıkırtısından başka bir şey duyulmaz oldu. Refik, hadi aşağıya inelim dedi. Gürültü etmemeye çalışarak aşağı indiler. Refik ara kapıdan, dar merdivenlerden geçip mutfağa indi. Nuri'nin semaveri kurmuş olduğunu görerek keyiflendi. Büyük tepsisiyle birlikte fokurdayan aracı yüklenip oturma odasına çıktı. Muhittin, Cevdet Bey'in her zaman oturduğu koltuğa oturmuştu. Ömer eşyayı inceleyerek odalarda geziniyordu. Elinde bir sigarayla sedef eşyaların ve piyanonun durduğu odadan çıkarken, "Bu evde hiçbir şey değişmiyor," dedi. Semaveri görerek heyecanlandı. "Senin yerinde olsaydım sıkılırdım," diye düşündüm. "Sakın ama sana şey ettiğimi sanma." Refik, semaverin bir türlü ısınmayan sohbeti birdenbire ve istediği gibi fokurdatmaya başladığını anlayarak gülümsedi. "Demek öyle düşünüyorsun," dedi. Sonra Muhittin'i de bu havaya sokmak için "Sen ne düşünüyorsun?" diye sordu. Muhittin, "Bu evden de fazla hoşlanmadığımı biliyorsun," dedi. Refik her şeyin istediği gibi başladığını kesinlikle anladı. Gülümseyerek, "Evet, bu evden hoşlanmadığını biliyorum," dedi. Başka bir şey söylemiş olmak için de, "Sen zaten şiirden başka neden hoşlanırsın ki?" diye ekledi. Muhittin, "Kadınlardan, eğlenceden, zekadan," dedi. Ömer onun karşısına oturdu. "Zekanı da göstermekten. Kitabın ne zaman yayınlanıyor?" "Sen de hep bunu soruyorsun. Yakında, bekliyorum." "Peki başka ne yapıyorsun?" "Mühendislik. Büro çok vaktimi alıyor. Yorgun eve dönüyorum. Bazen Beyoğlu'na çıkıyorum. Beşiktaş meyhanelerinde de tanıdıklarım var. Evde şiir yazıyorum. Yetiyor bunlar." Ömer birden, "Bakalım bana yetecek bir şey bulabilecek miyim?" dedi. Refik, "İşte Muhittin şair ve mühendis," dedi. "Hatırlıyor musun, sen bir zamanlar kendini Dostoyevski'ye benzetirdin. O da mühendis olduğu için." Ömer, "Hayır, aslında o da onun gibi biraz şeytansı olduğu için benzetirdi galiba," dedi. Muhittin güldü. Kendisinden söz edilmesinden, özelliklerinin tartışılmasından hoşlanırdı. Refik onu sevindirmek isteyerek, "Sonra Muhittin, sen bir zamanlar kör olacağını da söylerdin," dedi. "Tabii en önemlisi 30 yaşında iyi bir şair olamamışsan kendini öldüreceğini söylemen." "Evet, o zamanlar ağzıma gelen her şeyi söylerdim ama inan ki o şairlik ve kendimi öldürmek hakkında söylediklerim doğrudur." Ömer bre bre bre diyerek güldü. Muhittin ona inanmak zorunda değilsin diyen bir bakışla baktı. İddiasına kanıtlamaya kalkışmayacak kadar bağlıymış gibi kendinden emin bir tavırla, "Sen gül bakalım," dedi. Refik her şeyin yolunda gitmesinden hoşnuttu. Dolaplardan bardaklar çıkarıyor, şekerliği tepsiye koyuyor, çayın demine bakıyor, hiçbir şey eksik olmasın istiyordu. Ömer, "İçki de getirsene içki," dedi. "Bir şey yoktur ki bizde. Babamın çilek likörleri var, bayramlarda biraz içer." "Neyse, boş ver." Ömer Muhittin'e döndü. "Sen içiyor musun?" "Arada bir." "Refik bir gün bana geldiydi. Eylül'de galiba, değil mi? İyice sarhoştu." "İçmek lazım canım, içmek lazım," dedi Ömer. "Niye?" Ömer, "İçmek lazım çünkü içki," diyerek Refik'e döndü. "Ne güzel kokuyor çay," dedi. Yeniden Muhittin'e döndü. "Çünkü bu iyi bir şeydir." "Bundan sonra herkes kendi çayını kendisi alır," dedi Refik. "Niye iyi bir şeymiş?" Ömer, "Peki söyleyeceğim," dedi. Yüzünde "artık günah benden gitti" diyen bir anlatım vardı. "Çünkü içki insanı günlük hayatın ötesine geçirir. Yüzeysel şeyleri aşmasına yardımcı olur." Heyecanla ayağa kalktı. Sıradan, bayağı hayatın korkunçluğunu insan içkiyle anlayabilir. Muhittin, "Neler varmış yahu sende," dedi. "Otursana." "Sana bayramda söylemiştim böyle olduğunu," dedi Refik. "Bende çok şey var ya. Avrupa'dan çok şey öğrendim. Burada hımbıl bir insan olamam artık. Azla yetinemem. Avrupa'da öğrendim. Bir hayatım olduğunu, sonra öleceğimi öğrendim. Bunları bilmiyor muydun diyerek Muhittin güldü. Yemek masasına doğru yürüyen Ömer birden durdu. Bunları öğrendim. Senin anlamadan alay ettiğin bu şeylerin ne demek olduğunu öğrendim. Bu hayatta bir şeyler yapmalı, onu doldurmalı. Her şeyin ötesine geçmeli, bir şeyler yapmalı. Bu yaptıklarını insan başkalarına duyurmalı. Sıradan bir hayat istemiyorum ben. Ama demin bana bre bre bre yapıyordun. Doğru ama yanlış anlama. Şairlik için bunlar değer mi? Böyle düşündüğüm demek değmez ha dedi Muhittin. Ömer yemek masasının üzerinde duran semaverin küçük musluğunu açtı. Değmez dedi. Ya da benim görüşüme göre. Peki senin ne yapacağını öğrenmek isterim dedi Muhittin. Elleri gene koltuğun kenarında trompet çalıyordu. Sivas'a gidip para kazanacağım. Neredeyse bağırmıştı. Para kazanacağım. Bu parayla her şeyi ele geçireceğim, her şeyi. Kendisinden korkmuşuz gibi birden durdu. Alayla bakıyorsun. Beni çok ateşli buluyorsun değil mi? Ya da, evet evet çok ateşliyim. Elindeki çay fincanını yarı yolda bir sehpaya bıraktı. Sanki ellerini hareket ettirmeden içindekileri dökemezmiş gibi birkaç tuhaf el kol hareketi yaptı. Bunların farkına vararak gülümsedi. Sinirliyim bugünlerde dedi. Çünkü İstanbul'da gördüğüm bu uyuşuk, yumuşak aile havasına kapılmaktan korkuyorum. Refi'ye döndü. Sakın üzerine alınma. Böyle bir şeye kapılırsam yapacaklarımı yapamadan ayağıma terliklerimi geçirip sıradan bir hayata başlamış olurum. Bunu söylerken gözünün ucuyla Refi'nin ayağına bakmış, galiba ayakkabı giydiğini görünce rahatlamıştı. Oysa ben ne kadar çok şey yapmak istiyorum. Zengin ve dolu yaşamak istiyorum. Kim demişti bunu? Zengin yaşamak, sonra gerçekten zengin olmak, her şeyi elde etmek. Ezberlediği bir şeyi sıkıntıyla tekrarlıyormuş gibi mırıldandı. Kadınları, parayı, herkesin hayranlığını kazanmak istiyorum. Çay fincanını hatırlayıp aldı. Gelip az önce oturduğu yere oturdu. Peki şairliği niye küçümsüyorsun? Çünkü şairlik sessiz bir iş. Şiirle neyi kırıp döker, neyi ele geçirebilirsin ki? Sabırla bekleyeceksin. Hah, eskiden öyle derlerdi. Sabrın sonu selamet. Ben buna inanmamayı öğrendim işte. Sana sabırlı olmayı öğretenlere inanma. Ben yalnızca kendime inanıyorum. Muhittin, bunlar yeni düşünceler değil ki dedi. Evet, sen bunları kitaplarda okumuş olabilirsin. Ben senin kadar belki okumadım ama bunları biliyorum. Bunları ben de senin gibi bir yerde okusaydım, düşünceler der geçerdim. Ama benim için böyle değil. Benim için bunlar yaşanan şeyler. Benim için her şey bunlar. Muhittin birden, evet seni anladığımı sanıyorum dedi. Ama bunları ben doğru bulmuyorum. Bu kadar hırslı olmak seni nereye götürecek? Düşünmedim. Ama söylediğim şeylere yönelmek istiyorum. Ömer birden Refi'ye döndü. Niye içki yerine bu çayı içiyoruz anlamıyorum. Evet sinirlisin sen. Benden sinirli olmuşsun dedi Muhittin. Ama bu hırs sonunda seni yakar yıkar kötürüm eder. Refik sana likör getireyim mi dedi. Yok yok getirme. Yıkılır mıyım? Öyle mi diyorsun? Ömer ayağa kalkmış, sakin sakin odanın içinde yürüyordu. Muhittin, evet dedi. Ama Ömer'in eşya arasında gezinen gövdesini görünce bilmiyorum dedi. Gövde sanki, bakın ben ne kadar yakışıklı ve akıllıyım diyordu. Böyle biri hiç yıkılır mı? Bir sessizlik oldu. Muhittin kalkıp yeni çay doldurdu. Ömer, Refi'ye son yıllarda açılan kitapçıları sordu. Refik bir şeyler anlatmaya koyuldu. Söze Muhittin de karıştı. Cahit Sıtkı diye bir şairden söz etti. Galatasaray'dan ve Beşiktaş meyhanelerinden tanıyordu onu. Çirkin bir yüzü olduğunu, utangaç olduğunu, Peyami Safa'nın övgüsüyle parladığını söyledi. Beyoğlu meyhanelerinden fazla hoşlanmadığı için öteki genç şairleri tanımadığını da söyledi. Beyoğlu'ndan son 4 yılda bu caddenin ne kadar değiştiğinden konuşmaya başladılar. Ama herkesin bu konularla değil, az önce konuşulan şeylerle ilgilendiği hareketlerden, hiçbir şeyi gizleyemeyen sözlerden anlaşılıyordu. Beyoğlu, dükkanlar ve değişen İstanbul üzerine sohbet uzun sürdü ama hiçbir iz bırakmadı. Yeniden bir sessizlik başlayınca Muhittin üflediği sigara dumanına bakarak, "Demek böyle düşünüyorsun ha?" dedi. "Evet, bence yapılması gereken şey budur," dedi Ömer. "Sıradan şeylere, sıradan bir hayata her zaman karşı koymalı. Ama bu yetmez. Gürültü patırtı etmeli. Her şeyi ele geçirmeli. Aynı şeyleri söylüyorum." Çürütülemeyecek düşünceler ileri sürdüğü için özür diler gibi yaptı. Günlük hayatın çekiciliğinden, küçük mutluluklardan insan kaçınmalı. Gövdesiyle sanki gene meydan okumak, söylediklerini desteklemek istiyormuş gibi ayağa kalkıp semaverden çay doldurdu. Muhittin, "Evet evet bunlar büyük laflar," dedi. Ömer elindeki fincanı tepsiye bıraktı. "Sana bir şey söyleyeyim mi? Ama korkmayacaksın. Ben uyuz bir Türk olmak istemiyorum." Muhittin, "Ya," dedi. Sanki bir tabanca patlamıştı. Muhittin bir Refik'e bir Ömer'e bakıyordu. "Neler söylediğinin farkında mısın yahu?" dedi. Sözünden Ömer'in kendi de korkmuştu galiba. Semaver'in musluğuyla bir türlü dolduramadığı çay fincanıyla oynuyordu. Dönüp Muhittin'e baktı. Bakışları, "Şakaydı canım bu dediğim," diyordu. Yeniden fincanına döndü. "Bunun gibi bir şeyi bana Sait Nedim Bey'in karısı Atiye Hanım söyledi," dedi. "Dönüş yolculuğunda beraberdik. Sana anlatmış mıydım Refik?" Muhittin, "Sen sözlerini açıkla, ne demek istediğini söyle," diye bağırdı. Ömer, "Muhittin, Muhittin'cim, biz dost değil miyiz seninle?" dedi. "Kaç yıllık arkadaşımsın benim." "Evet ama bu kadarını beklemiyordum." Ömer çay fincanını sehpaya bıraktı. Muhittin'in yanına oturdu. Elini gene şefkatli, hoşgörülü bir abi gibi Muhittin'in omzuna koydu. "Ben bir şey demiyorum ki Muhittin. Şu hayatı nasıl iyi doldurabilirim onu araştırıyorum." Sonra birden elini onun omzundan çekerek Refik'e döndü. "Ah, hoşgörü Türkiye'de yok," dedi. "Hoşgörü çok önemlidir. Sen ne diyorsun?" Refik bir şey söylemesi gerektiğini hissederek, "Şu günlük hayat dediğin şey niye yüzeysel ve basit olsun?" dedi. "Küçük mutluluklar diye küçümsediğin şeylerden niye insan kendini sakınsın? Günlük hayatın da kendine göre gösterişsiz bir şeyi, bir şiiri var." Utanıyordu söylediklerinden. "Sen Perihan'ı düşünüyorsun değil mi? Perihan'ı?" diyerek Ömer heyecanlandı. "Haklısın, Perihan çok..." Refik kızardı. "Hayır, onu düşünerek söylememiştim." "Seni anlıyorum. Perihan gibi bir kadın kolay bulunmaz," diyerek Ömer onun sözünü kesti. "Hayır, ondan söz etmiyorum. Ben alçak gönüllü olunabileceğini söylüyorum." Birden Muhittin bir kahkaha attı. "Alçak gönüllülük."